Ayrım 33.
Sayfa 253. Her zamanki gibi davranmadı, konuya girmedi, tutuklama emrini göstermedi. Onun için Jean Valjean adeta esrarlı, yakalanmaz bir savaşçı, anlaşılmaz bir güreşçiydi. 5 yıldır sıkıca kavramıştı ama bir türlü yere seremiyordu. Bu yakalama bir başlangıç değil, bir sondu. Hadi çabuk demekle yetinmişti. Böyle konuşurken içeri bir adım atmadı, Jean Valjean'a kanca gibi bir bakış fırlattı. Bununla o, sefilleri şiddetle kendine çekme adetindeydi. Fantine'in 2 ay önce iliklerine kadar işlediğini duyduğu işte bu bakıştı. Javert'in bağırması üzerine Fantine gözlerini açmıştı. Peki ama belediye başkanı buradaydı, neden korkacaktı ki? Javert odanın ortasına doğru ilerledi. E hadi bakalım, geliyor musun? Bahtsız kadın etrafına bakındı. İçeride rahibeyle sayın belediye başkanından başka kimse yoktu. Bu aşağılık sen diye kime seslenilmişti acaba? Ancak kendisi olabilirdi. Ürperdi. O zaman işitilmemiş bir şey gördü. Öylesine işitilmemiş ki ateşin en karanlık sayıklamalarında bile buna benzer bir şey görmemişti. Hafiye Javert'in belediye başkanının yakasından yakaladığını gördü. Başkanın başını eğdiğini gördü. Dünya yıkılıyormuş gibi geldi. Gerçekten de Javert, Jean Valjean'ı yakasından tutmuştu. Fantine, sayın başkan diye bağırdı. Javert bir kahkaha attı. Bütün dişlerini meydana çıkaran korkunç bir gülüştü bu. Artık burada belediye başkanı falan yok. Jean Valjean redingotunun yakasını tutan eli çekmeye uğraşmıyordu. Javert dedi. Javert onun sözünü kesti. Müfettiş bey de bana. Jean Valjean, size özel olarak bir şey söylemek istiyorum efendim dedi. Javert, yüksek sesle konuş diye haykırdı. Benimle yüksek sesle konuşulur. Jean Valjean sesini kısarak devam etti. Size bir ricada bulunmak istiyorum. Yüksek sesle konuş diyorum sana. Ama bunu yalnız sizin duymanız gerek. Benim ne umurumda, dinlemiyorum. Jean Valjean ona doğru döndü, alçak sesle çabuk çabuk konuşarak bana 3 gün lütfedin dedi. Bu talihsiz kadının çocuğunu alıp getirmek için 3 gün. Ne kefalet gerekiyorsa veririm. İsterseniz siz de benimle gelirsiniz. Javert, alay mı ediyorsun diye bağırdı. Hele bak, senin aptal olduğunu hiç sanmıyordum. Alıp başını gitmek için benden 3 gün istiyorsun. Bir de bu kızın çocuğunu getirmek için gideceğini söylüyorsun. Oh oh, ne iyi. İşte bu iyi doğrusu. Fantine'i bir titreme kapladı. Çocuğum diye haykırdı. Gidip çocuğumu getirecekmiş. Demek ki o burada değil. Hemşirecim, söyleyin bana, Cosette nerede? Çocuğumu istiyorum. Bay Madeleine, sayın başkan. Javert ayağını yere vurdu. Şimdi de öteki başladı. Susacak mısın sen utanmaz karı? Namussuz memleket. Kürek mahkumları amir oluyor, sokak kızları kontesler gibi bakılıyor burada. Ya, bütün bunlar değişecek artık, zamanı gelmiştir. Gözünü kıpırdatmadan Fantine baktı, Jean Valjean'ın boyun bağını, gömleğini, yakasını avucuyla yakalayarak haykırdı. Sana söylüyorum, Bay Madeleine yok, sayın başkan yok. Bir hırsız var, bir haydut var, Jean Valjean adında bir forsa var. Yakaladığım o, işte olan bu, gördün mü? Fantine sıçrayarak doğruldu, katılan kollarıyla 2 eline abanarak Jean Valjean'a baktı, Javert'e baktı, rahibeye baktı. Sanki konuşacakmış gibi ağzını açtı, boğazının derinliklerinden bir hırıltı çıktı, dişleri tıkırdadı. Üzgün, acı çeker gibi, kollarını uzattı, titreyerek ellerini açtı, boğulan bir kimse gibi etrafını araştırdı. Sonra birdenbire yastığının üzerine yığıldı. Başı karyolanın ucuna çarptı, sonra ağzı açık, gözleri fersiz, göğsüne düştü. Ölmüştü. Jean Valjean elini Javert'in kendisini yakalayan eli üzerine koydu, bir çocuğun elini açar gibi o eli açtı. ''Bu kadını siz öldürdünüz.'' dedi. Javert öfkeyle ''Bitti mi artık?'' diye bağırdı. ''Ben laf dinlemek için gelmedim buraya. Bütün bu boş şeylerle vaktimizi geçirmeyelim. Nöbetçiler aşağıda. Çabuk yürüyelim ya da parmak kelepçesini takalım. Odanın bir köşesinde eski bir demir karyola vardı. Pek kötü bir durumdaydı. Gece hastayı beklerken hemşirelerin yatmasına yarıyordu. Jean Valjean bu karyolaya gitti. Oldukça kırık dökük olan başucunu kaşla göz arası dağıttı. Onun kolları için bu pek kolay bir işti. Baş demirini avucuyla yakaladı, gözlerini Javert'e dikti. Javert kapıya doğru geriledi. Elinde demir çubukla Jean Valjean ağır ağır Fantin'in karyolasına doğru yürüdü. Oraya gelince döndü, zorlukla işitilen bir sesle Javert'e, ''Şu anda beni rahatsız etmeseniz iyi olur.'' dedi. Gerçek olan şuydu ki Javert titriyordu. Gidip nöbetçileri çağırmayı düşündü ama Jean Valjean bu süreden yararlanıp kaçabilirdi. Öylece kaldı, bastonunu ince ucundan yakaladı, gözlerini Jean Valjean'dan ayırmadan kapının pervazına dayandı. Jean Valjean dirseğini karyolanın başındaki topuza, alnını eline dayadı, hareketsiz uzanan Fantin'i seyretmeye başladı. Hayallerine dalmış, sessiz, muhakkak ki bu hayatın hiçbir şeyini düşünmeden öylece durdu. Yüzünde, bütün davranışında anlatılamaz bir acımadan başka bir şey yoktu. Hayal aleminden bir süre sonra ayrıldı, Fantin'e doğru eğildi, alçak sesle onunla konuştu. Ona neler söyledi acaba? Lanetlenmiş bu adam, ölü yatan bu kadına ne söyleyebilirdi? Bu sözler ne olabilirdi ki? Bunları yeryüzünde hiçbir kimse duymadı. Acaba ölen kadın onları işitebildi mi? Dokunaklı öyle hayaller vardır ki belki de ulu gerçeklerdir. Şüphe götürmeyen bir şey varsa o da şu ki, olup bitenleri tek gören Semples hemşire, Jean Valjean'ın Fantin'in kulağına eğilip konuştuğu sırada, bu soluk dudaklarda, ölümün bu bulanık şaşkınlığıyla dolu göz bebeklerinde, anlatılamaz bir gülümsemenin belirdiğini açıkça görmüştü, bunu sonradan sık sık anlatmıştır. Jean Valjean, Fantin'in başını iki elinin arasına aldı, yastığın üzerine yerleştirdi, bir ananın evladına yaptığı gibi geceliğinin şeritlerini bağladı, saçlarını başlığının içine itti. Bunlar olduktan sonra gözlerini kapattı. Bu sırada Fantin'in yüzünde pek garip bir ışık vardı. Ölüm yüce aydınlığa girmektir. Fantin'in eli karyoladan sarkıyordu. Jean Valjean bu elin önünde eğildi, yavaşça onu kaldırdı, öptü. Sonra doğruldu, Javert'e döndü. ''Şimdi emrinizdeyim.'' dedi. 5. Uygun Mezar. Javert, Jean Valjean'ı şehrin hapishanesine teslim etti. Bay Madeleine'in tutuklanması Montreuil-sur-Mer'de heyecan yarattı. Daha doğrusu duyulmamış bir sarsıntı meydana getirdi. Şu bir tek kürek mahkumuydu sözü üzerine hemen hemen herkesin onu bırakıverdiğini gizleyemediğimiz için üzgünüz. Yaptığı bütün iyilikler 2 saatten az bir zaman içinde unutuldu. Ortada yalnız bir kürek mahkumu sözü kaldı. Arras'taki olayın iç yüzünü daha kimsenin bütün ayrıntılarıyla bilmediğini söylemek yerinde olur. Bütün gün şehrin her yanında şuna benzer konuşmalar duyuldu. Biliyor musunuz, serbest bırakılan bir forsaymış meğer. Kim bu? Belediye başkanı. Yok canım, Bay Madeleine mi? Evet, sahi mi? Adı Madeleine değilmiş, tuhaf bir adı var. Bejan, Bujan, Bonjan. Hay ya Rabbim. Tutuklanmış. Tutuklanmış mı? Şehir hapishanesine hapsedilmiş, başka yere gönderilinceye kadar. Gönderilecek miymiş? Başka yere mi göndereceklermiş? Nereye göndereceklermiş? Vaktiyle ana yolda yaptığı bir soygunculuktan dolayı cinayet mahkemesine çıkacakmış. Doğrusu ben zaten kuşkulanıyordum. Bu adam çok iyiydi, çok kusursuzdu, iliğine kadar iyilik doluydu. Nişanı reddetti, rastladığı bütün çoluk çocuğa para veriyordu. Bütün bunun altında bazı kötü hikayeler olduğunu hep düşünürdüm. Özellikle salonlar bu düşünceden yana oldular. Beyaz Bayrak gazetesine abone olan yaşlı bir hanım derinliğine iyice inmek imkansız olan şöyle bir söz söyledi. Bu olaya hiç de üzülmedim. Bonapartçılara ders olsun. Bay Madeleine adındaki bu hayalet işte böylece Montreuil-sur-Mer'den silindi gitti. Bütün şehirde sadece 3-4 kişi bu hatıraya sadık kaldılar. Hizmetini gören yaşlı kapıcı kadın da bunlar arasındaydı. Aynı günün akşamı iyi kalpli kadın hala korku içinde üzgün üzgün düşünerek odasında oturuyordu. Fabrika bütün gün kapalı kalmıştı, dış kapı sürgülü, sokaksa tenhaydı. Evde de yalnız iki rahibe vardı. Perpetue hemşire ile Semplice hemşire. Onlar da Fantine'in ölüsünü bekliyorlardı. Bay Madeleine'in evine dönme saatine yakın iyi kalpli kapıcı kadın alışkanlıkla yerinden kalktı, bir çekmeceden Bay Madeleine'in odasının anahtarını aldı, adamın her akşam odasına çıkarken kullandığı jamdanı çıkardı, anahtarı onun her zaman almak alışkanlığında olduğu çiviye astı, jamdanı da sanki onu bekliyormuş gibi anahtarın yanına koydu. Sonra gene sandalyesine oturdu, yeniden hayallerine daldı. Zavallı iyi ihtiyarcık bütün bunları hiç farkında olmadan yapmıştı. Ancak 2 saat sonra aklı başına geldi, haykırdı. Hay ya Rabbim, işe bak sen, ben de anahtarı çiviye astım. O sırada odanın camı açıldı, aralıktan bir el içeri uzandı, anahtarı, şamdanı yakaladı, orada yanan şamdandan mumu yaktı. Kapıcı kadın başını kaldırdı. Gırtlağında zor tutabildiği bir çığlıkla şaşkın şaşkın baka kaldı. Bu eli, kolu, redingot yenini tanıyordu. Bay Madeleine'di bu. Birkaç saniye kendini toparlayıp konuşamadan, daha sonra bu hikayeyi kendisi anlatırken dediği gibi heyecan içinde, dili tutulmuş öylece kaldı. En sonunda, ''Aman Tanrım, Sayın Başkan!'' diye haykırdı. ''Ben sizi sanıyordum ki...'' Durdu, söyleyeceklerinin sonu başlangıcına saygısızlık edecekti. Jean Valjean onun gözünde daima sayın başkandı. Adam onun düşüncesini tamamladı. Hapiste dedi, oradaydım. Pencerenin parmaklığını kırdım, damın tepesinden kendimi aşağı attım, şimdi işte buradayım. Ben odama çıkıyorum, Semplice hemşireyi çağırın bana. Talihsiz kadının yanı başındadır mutlaka. İhtiyar kadın söyleneni yerine getirmek için seyirtti. Adam ona hiçbir tembihte bulunmamıştı. Çünkü bu kadının kendisini kendinden çok daha iyi koruyacağına son derece emindi. Dış kapıyı açtırmadan avluya nasıl girebildiği hiçbir zaman öğrenilemedi. Daima üzerinde taşıdığı her kilidi açan bir anahtarı vardı. Bu bir yan kapıyı açardı ama ceplerini karıştırıp bu anahtarı da mutlaka almışlardı. Bu nokta hiçbir zaman aydınlanmadı. Odasına ulaşan merdiveni çıktı. Merdivenin üst başına gelince şamdanı son basamaklardan birine bıraktı. Sessizce kapısını açtı. El yordamıyla penceresini, kepengini örttü. Sonra döndü, mumu aldı, odasına girdi. Bu tedbiri alması gerekti. Çünkü hatırlanacağı gibi penceresi sokaktan görülebilirdi. Bütün çevresine, masanın üzerine, sandalyesine, 3 gündür bozulmayan yatağına bir göz attı. Bir gece önceki karışıklıktan hiçbir iz kalmamıştı. Kapıcı kadın odayı toplamıştı. Yalnız küllerin arasından demirli sopanın 2 ucuyla ateşte kararan parayı çıkartıp güzelce masanın üzerine yerleştirmişti. Bay Madeleine bir kağıt alıp üzerine şunları yazdı. İşte sopanın 2 demir ucuyla cinayet mahkemesinde de sözü geçen Pötigerve'den çaldığım para. 2 demir parçasıyla parayı bu kağıdın üzerine koydu. Bunları öyle yerleştirdi ki odaya girince hemen görülebilirdi. Bir dolaptan eski bir gömleğini çıkardı, yırttı. Bundan birkaç parça bez elde etti, bunlara gümüş şamdanları sardı. Ne acelesi ne de telaşı vardı. Piskoposun şamdanlarını sararken bir yandan da bir parça kara ekmeği ısırıyordu. Belki de kaçarken yanına aldığı hapishane ekmeğiydi bu. Ekmek yediği, sonradan adliye burada araştırma yaptığı zaman odanın döşemesi üzerindeki ekmek kırıntılarından anlaşıldı. Kapıya 2-3 kere vuruldu. Buyurun dedi. Semplice hemşire gelmişti. Yüzü sapsarıydı, gözleri kızarmıştı, elinde tuttuğu şamdan titriyordu. Kaderin sillelerinin şu özelliği vardır ki, her ne kadar mükemmelliğe erişmiş, Her ne kadar içimiz soğumuş, ateşimiz sönmüş olsa da, ta içimizden insan yaratılışını çeker, onu dışarı vurmaya zorlar. O günün heyecanı içinde rahibe yeniden kadınlaşmıştı. Ağlamıştı, titriyordu. Jean Valjean bir kağıdın üzerine bir iki satır bir şey yazmıştı. Bunu uzatarak, "Rahip efendiye verirsiniz hemşire," dedi. Kağıt katlanmamıştı. Rahibe ona göz attı. "Bay Madeleine, okuyabilirsiniz," dedi. Kadın okudu. "Burada bıraktığım her şeyle rahip efendinin meşgul olmasını, onları gözetmesini rica ederim. Davanın masrafını, bugün ölen kadıncağızın cenaze masrafını bıraktığım paradan karşılayabilir. Kalanı fakirlerin olsun." Rahibe konuşmak istedi ama ancak belirsiz bir iki kelime kekeleyebildi. Gene de şunları söylemeyi başardı. "Sayın Başkan, son bir defa bu zavallı talihsizi görmek istemezler mi?" Bay Madeleine, "Hayır," dedi. "Beni arıyorlar, onun odasında yakalamaları ölünün huzurunu bozar." Sözlerini daha yeni bitirmişti ki merdivenden doğru büyük bir gürültü işitildi. Yukarı çıkan ayak seslerinin gürültüsünü en üst perdeden yüksek sesle konuşan ihtiyar kapıcı kadının sesini duydular. "Benim iyi efendim, Tanrı adına yemin ederim ki bütün gün buraya kimse girmedi ne de gece. Ben de buradan bir yere ayrılmadım." Bir adam, "İyi ama odada ışık var," dedi. İkisi de Javert'in sesini tanıdılar. Odanın biçimi öyleydi ki kapı açılınca sağdaki köşeyi gizliyordu. Jean Valjean mumu söndürdü, köşeye saklandı. Rahibe Semples masanın yanına diz çöktü. Kapı açıldı, Javert içeri girdi. Koridorda fısıldaşan birçok adamla kapıcı kadının itiraz sesleri duyuluyordu. Rahibe bakışlarını kaldırmadı, dua ediyordu. Şamdan ocağın üzerindeydi, pek az bir ışık veriyordu. Javert rahibeyi fark etti, şaşkın şaşkın duraladı. Hatırlanacağı gibi Javert'in temeli, esas maddesi, dayanılabilir ortamı, her güçlülüğe karşı duyduğu saygıydı. Bunu tam olarak yerine getirirdi. Ne karşı koyma ne de korkutma kabul ederdi. Onun için elbette ki dini güçlülük hepsinin üstündeydi. Dindardı, her şeyde olduğu gibi, bunda da yüzeydeydi, dürüsttü. Onun gözünde bir rahip hiç yanılmayan bir kafaydı, bir rahibe hiç günah işlemeyen bir yaratıktı. Bunlar bu dünyaya kapatılmış ruhlardı, açılabilen tek kapıları da yalnız gerçeği geçirmek için kullanılırdı. Rahibeyi görünce ilk davranışı geri çekilmek oldu. Yalnız onu kavrayan bir başka görev duygusu daha vardı ki bu da onu şiddetle ters yöne doğru itiyordu. İkinci hareketi kalmak, hiç olmazsa bir soru sormak oldu. İçerideki rahibe ömründe hiç yalan söylememiş olan Semples hemşireydi. Javert bunu biliyordu, bundan dolayı ona ayrıca saygı duyuyordu. "Hemşire," dedi, "bu odada yalnız mısınız?" Korkunç bir an oldu. Zavallı kapıcı kadın bayılacağını sandı. Rahibe gözlerini kaldırıp baktı. "Evet." Javert, "ısrar ettiğim için özür dilerim," dedi. "Bu benim görevim. Demek bu akşam hiç kimseyi görmediniz." "Kaçtı, biz onu arıyoruz. Şu Jean Valjean adındaki adamı görmediniz mi?" Rahibe, "Hayır," dedi. "Yalan söyledi. İki defa üst üste hiç duraksamadan çabucak kendini feda eder gibi." Javert, "Affedersiniz," dedi, yerlere kadar eğilerek selamladıktan sonra geri çekildi. "Ey kutsal kız, yıllardan beri sen bu dünyada değilsin artık. Nur içindeki kız kardeşlerin bakirelere, erkek kardeşlerin meleklere eriştin. Bu yalan inşallah sana cennet kapısında şefaatçi olur." Hemşirenin sözü Javert için öylesine kesin oldu ki, masanın üzerinde az önce söndürülen, hala tüten mumun acayipliğini bile fark etmedi. Bir saat sonra ağaçların, sislerin arasından yürüyen bir adam, Montreuil-sur-Mer'den hızla uzaklaşıp Paris'e doğru gidiyordu. Bu adam Jean Valjean'dı. Ona rastlayan 2-3 arabacının söyledikleriyle tespit edildi ki, bir paket taşıyordu, sırtında da bir işçi ceketi vardı. Bu ceketi nereden almıştı, hiçbir zaman aydınlanamadı bu. Ondan birkaç gün önce fabrikanın revirinde yaşlı bir işçi ölmüştü. Yalnız bir ceketi kalmıştı. Belki de o ceketti bu. Fantine hakkında son bir söz. Hepimizin bir annesi vardır, toprak. Fantine'i de bu anaya geri verdiler. Rahip Jean Valjean'ın bıraktığı paranın elden geldiği kadar büyük bir kısmını fakirlere ayırarak iyi yaptığını düşünüyordu. Belki de gerçekten iyi etti. Söz konusu olan kimlerdi ki? Bir forsa ile bir sokak kızı. İşte bu yüzden Fantine'in cenazesini sadeleştirdi. O derece sadeleştirdi ki sadeliğin son şekli olan yoksullar çukuruna gömdürdü. Böylece Fantine mezarlığın bu hiç kimsenin ve herkesin olan fakirlerin kaybedildiği bedava köşesine gömüldü. Bereket versin ki Tanrı ruhları nerede bulacağını biliyor. Fantine'i karanlıklara, rastgele kemiklerin arasına yatırdılar, küllerle kucak kucağıydı. Umumi çukura atılmıştı. Mezarı da yatağına benzedi. İkinci bölüm. Cosette. Birinci kitap. Waterloo. 1. Nivelle'den gelirken rastlananlar. Geçen yıl 1861, güzel bir Mayıs sabahı bir yolcu, bu hikayeyi anlatan kimse, Nivelle'den gelip La Hulpe doğru gidiyordu. Yayan gidiyordu. İki sıra ağaç arasında uzanan geniş bir şoseden yürüyordu. Yol birbiri ardı sıra gelen tepeler üzerinden kıvrılarak ilerliyordu. Bunlar şoseyi bir kaldırıyor, bir indiriyorlar, iri dalgaları andırıyorlardı. Yolcu Lillois'ı, Bois Seigneur Isaac'ı geçmişti. Batıda Brenlaland'ın kayağın taş kaplı kulesini görmüştü. Bu kule devrilmiş bir saksıyı andırır. Oldukça yukarıda bir koruyu, bir ara yolun köşesinde bir meyhaneyi arkada bırakmıştı. Meyhane üzerinde eski dört nolu çit yazılı, kurt yeniği içinde bir kazığın bitişiğindeydi. Önünde de şu tabela vardı. Dört rüzgar aşbo, özel kahvehane. Bu meyhaneden çeyrek fersah daha ileride küçük bir vadinin sonuna geldi. Burada yolun doldurma toprak kısmına oyulmuş köprü altından geçen bir su vardı. Ağaç kümeleri seyrekti ama yemyeşildi. Şosenin bir yanında vadiyi doldururken öte yandan çayırların içine serpiştirilmişti. Zarafetle, düzensiz bir halde Brendalan'a doğru gidiyordu. Şurada sağda yolun kenarında bir han vardı. Kapısının önünde dört tekerlekli bir araba, şerbetçi otu için bir deste sırık, bir saban, yeşil bir çitin yanında bir yığın kuru çalı çırpı, bölmeleri samanla örtülmüş eski bir hangarın duvarına dayalı bir merdiven vardı duruyordu. Dört köşe bir çukurda da kireç tutuyordu. Bir genç kız tarlada yabani otları çapalıyordu. Belki eski panayırlardan kalma bir tiyatro reklamının sarı kağıdı rüzgarda uçuşuyordu. Hanın köşesinde, içinde bir ördek filosunun yüzdüğü küçük bir gölün yanından bozuk bir yol çalılıkların arasından uzayıp gidiyordu. Yolcu o yola saptı. 100 adım kadar üzerinde çapraz kiremitlerle yapılmış üç köşe bir çatı bulunan 15. yüzyıldan kalma bir duvar boyunca gittikten sonra kendine iki yanında birer kabartma resim bulunan ağır başlı 14. Louis tarzında düz tablalı, taş kemerli büyük bir kapının karşısında buldu. Bu kapının üzerinde ciddi bir bina cephesi vardı. Cepheye dikey gelen bir duvar hemen hemen kapıya bitişikti, ona hiç beklenmedik bir dik açı yapıştırıyordu. Kapının önündeki çayırda aralarında karmakarışık bütün Mayıs çiçeklerinin yetiştiği üç pulluk devrilmiş yatıyordu. Kapı kapalıydı. Bunu kapayan eski bir paslı tokmakla süslü yıkık dökük iki kanattı.